113. Geçmiş. Büyük bir ihtimalle artık hiç göremeyeceği Mercedes'i yalnız bırakarak evden çıkan kontun yüreği incinmişti. Eduard'ın ölümünden beri büyük bir değişim geçirmişti. İzlediği yüksek ve dolambaçlı yokuşu çıkıp intikamının doruk noktasına ulaştığında dağın diğer yanında kuşkunun uçurumunu görmüştü. Dahası Mercedes'le konuşurken yüreğinde mücadele etmesi gereken anılar canlanmıştı. Kontun kişiliğindeki biri, sıradan kişilere özgül bir ilginçlik katabilen ama soylu ruhları öldüren o melankolinin içinde uzun süre ayakta duramazdı. Kont neredeyse kendi kendisini suçlayacak hale gelmesini, hesaplarında bir hata yapmış olması gerektiğine bağlıyordu. "Geçmişi yanlış değerlendiriyorum," dedi. "Ve böyle yanılmış olamam." "Ne yani?" diye devam etti. "Seçtiğim hedef akla uygun değil miydi? Ne yani? 10 yıldır yanlış bir yol mu izliyorum? Ne yani? Mimarın tüm umutlarını bağladığı eserinin imkansız olmasa da kutsallığa saygısızlık olduğunu kanıtlamak için 1 saat yeterli miydi? Aklımı kaçırmama yol açacak bu düşünceyi sindiremem. Şu anki akıl yürütmelerimde eksik olan bu geçmişi ufkun diğer yanında yeniden gördüğüm için geçmişin doğru değerlendirilmesi. Yaşam sürecinde ileri gidildikçe geçmiş, önünden geçilen manzaralar gibi uzaklaşarak siliniyor. Ben de rüyasında yaralandığını gören, baktığı ve hissettiği yaraları nerede aldığını bilmeyenler gibiyim. Hadi bakalım, yeniden doğan adam. Hadi bakalım, kaçık zengin, uyanan uykucu, her şeye kadir hayalci, alt edilemez milyoner. Bir an için o sefil ve aç yaşamın lanetli bakış açısıyla düşün. Kaderin seni ittiği, felaketin seni sürüklediği, umutsuzluğun içini kapladığı o yollardan bir daha geç. Şu an Monte Cristo'nun Dante'se baktığı o aynanın camlarında bol bol elmas, altın ve mutluluk ışıldıyor. Elmaslarını sakla, o altınları çamura at, o ışıltıları gölgele. Zenginken fakirliği, özgürken mahkumiyeti yeniden yaşa, yeniden canlanmışken cesedi aramaya başla. Monte Cristo bunları düşünürken Kasiyer sokağından geçiyordu. Bu, 24 yıl önce sessiz bir gece devriyesi tarafından götürüldüğü sokaktı. Bu güleç ve şirin evler o gece kasvetli, sessiz ve durgundu. "Yine de aynı evler," diye mırıldandı Monte Cristo. Sadece o zaman geceydi, şimdi ise gündüz. Her şeyi aydınlatan ve neşelendiren güneşin etkisi. San Loren sokağından rıhtıma indi ve Consigny'e doğru yürüdü. Burası limanda tekneye bindirildiği yerdi. Çadır bezinden gölgeliği olan bir gezinti teknesi geçiyordu. Monte Cristo'nun seslendiği kaptan iyi ücretin kokusunu alan kayıkçıların yaptığı gibi aceleyle kıyıya yöneldi. Hava çok güzel, yolculuk muhteşemdi. Ufukta kırmızı ve alevler saçan güneş yaklaştıkça kızıllaştırdığı dalgaların içine iniyordu. Ayna gibi dümdüz olan deniz, bazen gizli bir düşman tarafından kovalanan ve kurtulmak için havaya fırlayan balıkların sıçrayışlarıyla kırışıyordu. Nihayet ufukta uçuşan martılar gibi beyaz ve zarif görünen ve Martigues'e doğru yol alan balıkçı kayıklarının ya da Korsika'ya ve İspanya'ya yük taşıyan gemilerin geçtiği görülüyordu. Bu güzel havaya, ince kıvrımlı kayıklara, manzarayı yaldıza boyayan ışığa rağmen, paltosuna sarılmış olan Kont, o korkunç yolculuğun tüm ayrıntılarını, Katalan mahallesinde yanan o tek ışığı, götürüldüğünü öğrendiği if şatosunun görüntüsünü, denize atlamak istediğinde jandarmalarla mücadelesini, yenildiğini anladığında kapıldığı umutsuzluğu ve buzdan bir halka gibi şakağına dayanan karabinanın namlusunun soğukluğunu hatırlıyordu. Ve Monte Cristo kontu yavaş yavaş, yazın kuruyan, sonbahar bulutları toplandığında nemlenen ve topraktan damla damla çıkmaya başlayan kaynaklardaki gibi, göğsünde bir zamanlar Edmond Dantes'in yüreğine dolan o eski kederin kımıltılarını hissetti. Artık onun için hava güzel, kayıklar zarif, ışıklar parlak değildi. Gökyüzünü kasvetli yaz tülleri kapladı ve if şatosu denen siyah devin görüntüsü aniden ölümcül bir düşmanın hayaletiyle karşılaşmışçasına içini ürpertti. Kıyıya varıldı, kont içgüdüsel olarak kayığın arkasına geriledi. Kaptanın ona yumuşak bir sesle "Yanaşıyoruz, monsieur," demesi boşunaydı. Monte Cristo burada, tam da bu kayanın üzerinde muhafızlar tarafından zorla sürüklendiğini ve böğrüne süngü uçları indirilerek bu yokuşu çıkmaya zorlandığını hatırladı. Monte Cristo bir zamanlar Dante'se çok uzun görünen bu yolun aslında çok kısa olduğunu fark etti. Küreğin suya her dalıp çıkışı denizin nemli püskürtüleriyle birlikte zihnini milyonlarca düşünce ve anıyla doldurmuştu. Temmuz devriminden beri ifşatosunda mahkum yoktu. Adacıkta sadece kaçakçılığa karşı kurulmuş bir karakol vardı. Bir kapıcı, şimdi bir merak unsuru haline dönüşmüş olan bu dehşet abidesini görmek isteyen ziyaretçileri karşılamak üzere kapıda bekliyordu. Tüm bu ayrıntılardan haberdar olmasına rağmen kapı kemerinin altına girdiğinde, siyah merdiveni indiğinde, görmek istediği zindanlara götürüldüğünde, kontun yüzünü kaplayan soğuk solgunluğun buzlu teri yüreğine kadar işledi. Kont restorasyon döneminde burada görev yapan eski gardiyanlardan bazılarının hala şatoda olup olmadıklarını sordu. Hepsi emekli olmuş ya da başka görevlere atanmışlardı. Kendisine eşlik eden kapıcı sadece 1830'dan beri oradaydı. Onu kendi zindanına götürdü. Daracık hava deliğinden sızan solgun ışığı, kaldırılmış yatağın yerini ve onun arkasında, kapanmış olsa da, daha yeni taşlarıyla hala beliren ve başrahip Faria tarafından kazılmış açıklığı yeniden gördü. Bacaklarının tutmadığını hisseden Monte Cristo bir tahta tabureye oturdu. ''Bu şatoyla ilgili olarak Mirabeau'nun burada kalması dışında bazı hikayeler anlatılıyor mu?'' diye sordu Kont. İnsanların yaşayan bir varlığı sonsuza dek hapsettiklerine inanmakta tereddüt ettikleri bu lanetli zindanlarla ilgili bazı rivayetler var mı?''
''Evet, Monsieur, hem de bu zindanda yaşanmış bir olay var. Bana zindancı Antonio anlatmıştı.''
Monte Cristo ürperdi. Antonio'nun zindancısıydı. İsmini ve yüzünü neredeyse unutmuştu. Ama isminin söylendiğini duyduğunda, onu her zamanki haliyle, sakalla çevrelenmiş yüzüyle, kahverengi ceketiyle hatırladı ve anahtar yığınının şangırtısını hala duyar gibiydi. Kont arkasını döndü ve koridorun kapıcının elinde yanan meşalenin ışığıyla daha da kalınlaşan gölgesinde onu görür gibi oldu.
''Monsieur, bu hikayeyi anlatmamı ister mi?''
diye sordu kapıcı. ''Evet, anlatın,'' dedi Monte Cristo. Ve kendi hikayesini dinlemenin heyecanıyla yüreğinin şiddetle çarpışını gizlemek için elini göğsüne götürdü. ''Anlatın,'' diye tekrarladı.
''Söylendiğine göre uzun süre önce bu hücrede çok tehlikeli ve becerikli olduğu için daha da tehlikeli olan bir mahkum kalıyormuş. Onunla aynı dönemde bu şatoda kalan bir başka mahkum daha varmış. Ama o kötü bir adam değil, zavallı deli bir rahipmiş.''
''Demek deliymiş,'' diye tekrarladı Monte Cristo. ''Peki deli olduğunu nasıl anlamışlar?''
''Kendisini serbest bırakmaları için milyonlarca frank öneriyormuş.''
Monte Cristo gözlerini göğe kaldırdı ama göğü göremedi. Kendisiyle gök kubbe arasında taştan bir örtü vardı. Başrahip Faria'nın hazineler sunduğu kişiler ile sunduğu hazineler arasında da bunun kadar kalın bir örtü olduğunu düşündü.
''Mahkumlar birbirleriyle görüşebiliyorlar mıydı?''
diye sordu Monte Cristo.
''Ah, hayır Monsieur, bu kesinlikle yasaktı ama bir hücreden diğerine bir dehliz kazarak bu yasağı delmişler.''
''Peki o dehlizi hangisi kazmış?''
''Ah, hiç kuşkusuz genç olanı. Genç adam becerikli ve güçlüymüş. Zavallı başrahip ise yaşlı ve güçsüzmüş. Zaten aklı gidip geliyormuş. Bir plan yapamazdı.''
''Körler!'' diye mırıldandı Monte Cristo.
''Her ne olursa olsun genç adam dehlizi kazmış.'' diye devam etti kapıcı. ''Ama neyle? Bu konuda hiçbir şey bilinmiyor. Ve kanıtı ise işte hala orada. Görüyor musunuz?''
Ve meşalesini duvara yaklaştırdı. ''Ah, gerçekten de!'' dedi heyecanla boğuklaşan bir sesle.
''Böylece iki mahkum iletişime geçmiş. Bu birlikteliğin ne kadar sürdüğü hiç bilinmiyor. Günün birinde yaşlı mahkum hastalanıp ölmüş. Genç adamın da ne yaptığını tahmin edin!''
dedi sözünü yarıda kesen kapıcı.
''Anlatın!'' ''Ölüyü kendi yatağına götürüp yüzü duvara bakacak şekilde yatırmış. Ardından boş hücreye dönmüş. Dehlizin deliğini kapatıp ölünün çuvalının içine girmiş. Böyle bir şey aklınıza gelir miydi?''
Gözlerini kapatan Monte Cristo cesedin soğukluğunun hala hissedildiği, yüzünün değdiği o kalın çuvalın içinde yaşadığı tüm duyguları hatırladı. Kapıcı devam etti.
''Bakın planı neymiş. İf şatosunda ölülerin gömüldüğünü sanıyormuş ve mahkumlar için tabut masrafından kaçınılacağına inandığından üzerine atılan toprağı omzuyla kaldıracağını düşünmüş. Ama ne yazık ki şatoda planlarını alt üst eden bir uygulama varmış. Ölüler gömülmüyor, ayaklarına gülle bağlanıp denize atılıyormuş. Ve öyle de olmuş. Bizim genç dehlizin üstünden denize atılmış. Ertesi sabah gerçek ölü onun yatağında bulunmuş ve her şey anlaşılmış. Çünkü mezarcılar o zamana dek söylemeye cesaret edemedikleri şeyi anlatmışlar. Boşluğa atılan beden korkunç bir çığlık attıktan sonra içine gömüldüğü suda kaybolmuş. Güçlükle soluk alan kontun alnından terler akıyor, yüreği endişeyle daralıyordu. "Hayır," diye mırıldandı. "Hayır, duyduğum o kuşkunun nedeni, olup bitenleri unutmaya başlamamış, şimdi yine yüreğim parçalanıyor ve intikam arzusuyla doluyor." "Peki o mahkumdan bir daha söz edildiği duyulmuş mu?"
"Asla, kesinlikle asla. Anlayacağınız gibi karnının üzerine düşmüş ve 50 ayak yükseklikten atıldığı için hemen ölmüş."
"Ama ayaklarına gülle bağlandığını söylemiştiniz. Çivi gibi çakılmış olmalı."
"Evet, ya da çivi gibi," diye yanıtladı kapıcı. "Ve o zaman da zavallı adam güllenin ağırlığıyla suyun dibine gömülmüş."
"Onun için üzülüyor musunuz?"
"Suçu ne olursa olsun elbette üzülüyorum."
"Ne demek istiyorsunuz?" "Bu bahtsızın o zamanlar Bonaparte'çe bir deniz subayı olarak tutuklandığı söyleniyordu." "Doğru," diye mırıldandı kont. "Tanrı senin dalgaların ve alevlerin üstünde kalmanı sağladı. Demek zavallı denizci hikayeler anlatan bazı kişilerin anılarında yaşıyor. Bir ocağın köşesinde korkunç hikayesini anlatıyorlar ve denizin derinliklerinde boğulurken çırpındığı anı düşündüklerinde ürperiyorlar." "İsmi biliniyor muymuş?" diye sordu kont yüksek sesle.
"Ah evet," dedi kapıcı. "Neydi? Ha, o sadece 34 numara olarak tanınıyordu."
"Wilford, Wilford," diye mırıldandı Monte Cristo. "Hayaletim uykunu kaçırdığında bu numarayı sık sık tekrarlamış olmalısın."
"Monsieur ziyaretine devam etmek ister mi?" diye sordu kapıcı.
"Evet, hele de bana zavallı başrahibin ücretini gösterirseniz."
"Ah, 27 numaranın."
"Evet, 27 numaranın," diye tekrarladı Monte Cristo. Ve ismini sorduğunda başrahip Faria'nın sesini duyar gibi oldu. Faria adeta duvarların arasından bu numarayı haykırıyordu.
"Gelin."
"Biraz bekleyin, bu hücrenin her yanını görmek istiyorum," dedi Monte Cristo.
"Bu iyi oldu," dedi kapıcı. "Çünkü diğer hücrenin anahtarını unutmuşum."
"Gidip getirin. Meşaleyi size bırakayım." "Hayır, onu yanınızda götürün."
"Ama ışıksız kalacaksınız."
"Karanlıkta da görürüm."
"Bak sen, tıpkı onun gibi."
"O kim?"
"34 numara. Onun karanlığa hücresinin en karanlık köşesindeki bir toplu iğneyi görebilecek kadar alıştığı söyleniyor."
"Bunun için 10 yıl gerekti," diye mırıldandı kont. Kapıcı meşalesiyle birlikte uzaklaştı. Kont doğruyu söylemişti. Karanlıkta geçen birkaç saniye sonra gündüzmüş gibi her şeyi görmeye başladı. Etrafına bakındığında burasının kendi hücresi olduğundan emin oldu. "Evet," dedi. "İşte üzerine oturduğum taş, işte duvara damgasını vuran omuzlarımın izleri, işte bir gün kafamı duvara vurarak parçalamayı istediğim gün alnımdan akan kan. Ah, bu rakamlar, onları hatırlıyorum. Sağ bulup bulamayacağım babamın yaşını ve hala bekar bulacağımı sandığım Mercedes'in yaşını hesaplamak için yazmıştım. Bu hesabı tamamladıktan sonra bir an umutlanmıştım. Açlığı ve sadakatsizliği dikkate almıyordum." Ve kontun dudaklarında acı bir gülümseme belirdi. Düşte gibiydi. Babasının mezara götürüldüğünü, Mercedes'in de sunağa doğru yürüdüğünü gördü. Diğer duvarın yeşil imtırak boyasının üzerinde hala beyaz duran bir yazı gözüne çarptı. "Tanrım, hafızamı koru." "Ah, evet," diye haykırdı. "İşte buradaki son dönemimdeki tek yakarışım. Artık özgürlüğüme kavuşmayı değil, hafızamı korumayı istiyordum. Delireceğimden ve her şeyi unutacağımdan korkuyordum. Tanrım, aklımı korudun ve hiçbir şeyi unutmadım. Teşekkürler Tanrım." O sırada meşalenin ışığı duvarı aydınlattı. Kapıcı aşağı iniyordu. Monte Cristo ona doğru yürüdü.
"Beni izleyin," dedi kapıcı.
Ve gün ışığına doğru yükselmeye gerek kalmadan kontu başka bir girişe açılan bir yeraltı dehlizine götürdü. Monte Cristo'nun zihnine orada da binlerce düşünce akın etti. Gözüne çarpan ilk şey, başrahip Faria'nın saatleri saydığı meridyen yayı oldu. Ardından zavallı mahkumun öldüğü yatağın kalıntılarını gördü. Gördükleri karşısında kontun içine kendi hücresinde hissettiği endişelerin yerine tatlı ve sevecen duygular doldu. Bir minnet duygusu yüreğini kabarttı, gözlerinden iki damla yaş aktı.
''Deli baş rahip burada yaşıyordu,'' dedi kapıcı. ''Genç adam onu görmek için buraya geliyordu.''
Monte Cristo'ya dehlizin bu hücrede açık bırakılmış girişini gösterdi.
Bir bilim insanı taşın rengine bakarak iki mahkumun birbirleriyle 10 yıl görüştükleri sonucuna vardı. Zavallılar 10 yıl boyunca çok sıkılmış olmalılar.
Dantes cebinden birkaç louis çıkartıp tanışmadıkları halde kendisi için ikinci kez üzülen bu adama uzattı. Kapıcı onları bir miktar bozuk para sanarak kabul etti. Ama meşalenin ışığında ziyaretçinin kendisine verdiği paranın değerini anladı.
''Monsieur, yanılıyorsunuz,'' dedi.
''Nasıl yani?''
''Bana altın verdiniz.''
''Farkındayım.''
''Nasıl, farkında mısınız?''
''Evet.''
''Bu altınları bana vermek mi istiyorsunuz?''
''Evet.''
''Yani onları dilediğimce alabilir miyim?''
''Evet.''
Kapıcı Monte Cristo'ya şaşkınlıkla baktı.
''Ve dürüstlük.'' dedi Kont tıpkı Hamlet gibi.
Monsieur,
dedi bu mutluluğuna inanmaktan korkan kapıcı.
Cömertliğinizin nedenini anlayamıyorum.
Anlaması çok kolay dostum, dedi Kont. Ben denizciydim ve hikayeniz beni başkalarından daha çok etkiledi.
Monsieur, madem bu kadar cömertsiniz, benim de size bir hediye sunmamı hak ediyorsunuz.
Bana sunacak neyim var ki dostum? Deniz kabuklarından, samandan yapılmış süs eşyalarımı. Teşekkür ederim.
''Hayır, monsieur, hayır. Az önceki hikayeyle ilgili bir şey.''
''Gerçekten mi?'' diye haykırdı Kont heyecanla. ''Peki nedir?''
''Yaptıklarımı dinleyin.'' dedi kapıcı. ''Kendi kendime bir mahkumun 15 yıl kaldığı bir hücrede mutlaka bir şeyler bulunur.'' dedim ve duvarları incelemeye başladım.
''Ah!'' diye haykırdı başrahibin iki zulasını hatırlayan Monte Cristo.
Araştırmalarım sırasında yatağın başucundaki ve şöminenin ocağındaki duvarların içinde bir boşluk olduğunu keşfettim,
diye devam etti kapıcı.
Evet, dedi Monte Cristo, evet. Taşları kaldırdım ve...
Bir ip merdiven ve kazmaya yarayan aletler buldun, öyle değil mi? Diye haykırdı Kont.
Bunu nereden biliyorsunuz? Diye sordu şaşıran kapıcı.
Bilmiyorum, tahmin ediyorum, dedi Kont. Mahkumların zulalarından genellikle böyle şeyler çıkar.
''Evet, monsieur. Bir ip merdiven ve aletler vardı.'' dedi kapıcı.
''Onlar hala sende mi?'' diye haykırdı Monte Cristo.
''Hayır, monsieur. O değişik eşyaları çok meraklı ziyaretçilere sattım. Ama elimde başka bir şey var.''
''Ne gibi?'' diye sordu kont sabırsızlıkla.
''Bez şeritlerin üzerine yazılmış kitaba benzeyen bir şey.''
''Ah!'' diye haykırdı Monte Cristo. ''O kitap sende mi?''
''Onun bir kitap olup olmadığını bilmiyorum.'' dedi kapıcı. Ama size elimde bir tek onun kaldığını söylüyorum.
Onu bana getir dostum, dedi Kont. Sandığım şeyse için rahat olsun.
Hemen getiriyorum monsieur.
Ve kapıcı dışarı çıktı. Bunun üzerine Kont, ölünün kendisi için bir sunağa dönüştürdüğü o yataktan geri kalanların üstünde saygıyla diz çöktü. Ey benim ikinci babam, dedi. Bana özgürlüğü, bilgini, zenginliğini verdin. Bizlerden daha üstün bir yaratığa benzeyen sen, iyiliğin ve kötülüğün ilminden haberdardın. Eğer mezarın dibinde, yeryüzünde yaşayan bizlerden kalan bir şeyler varsa, ceset dönüşüme uğrarken çok sevdiğimiz ve çok acı çektiğimiz noktalarda canlı bir şeyler kalmışsa, soylu yürek, yüce ruh, derinlikli bilge, bana gösterdiğin babacan sevgi ve sana duyduğum evlat saygısı adına, bir sözle, bir işaretle, herhangi bir açıklamayla, inanca dönüşmese de bir vicdan azabı olarak kalacak olan kuşkumu gider.
Kont başını öne eğdi ve ellerini birleştirdi.
''Alın monsieur,''
dedi biri arkasından. Monte Cristo ürpererek arkasını döndü. Kapıcı ona, başrahip Faria'nın bilgisinin tüm hazinelerini üzerinde sergilediği bezden şeritler uzatıyordu. Bu el yazması, başrahip Faria'nın İtalya Krallığı hakkındaki büyük eseriydi. Kitabı aceleyle eline alan Kont, önce giriş yazısını okudu.
''Tanrı, ejderhanın dişlerini sökecek, aslanları ayağının altında çiğneyeceksin.'' dedi.
''Ah!'' diye haykırdı Kont. ''İşte yanıt geldi. Teşekkürler babacığım, teşekkürler.'' Cebinden içinde her biri 1000 frank değerinde 10 kağıt para bulunan küçük bir cüzdan çıkardı. ''Bu cüzdanı al.'' dedi.
''Bana mı veriyorsunuz?''
''Evet ama içine ben dışarı çıktıktan sonra bakman şartıyla.'' Ve yeniden bulduğu ve kendisi için en zengin hazineden daha değerli olan kutsal emaneti göğsüne yerleştirerek yer altından dışarı çıktı ve kayığa binerken ''Marsilya'ya!'' diye bağırdı. Kayık uzaklaşırken bakışlarını kasvetli hapishaneye sabitledi. ''Beni bu kasvetli hapishaneye kapatanların ve burada unutanların vay haline!'' dedi. Katalan mahallesinin önünden geçerken kont arkasını dönüp paltosunu başının üzerine geçirdi ve bir kadının ismini mırıldandı. Zafer tamamen kazanılmış, kont kuşkusunu ikinci kez yenmişti. Neredeyse bir aşkı dile getiren sevecen bir ifadeyle telaffuz ettiği o isim Hayden'in ismiydi. Karaya ayak basan Monte Cristo, Morel'le buluşacağı mezarlığa doğru yürüdü. 10 yıl önce kendisi de bu mezarlıkta bir mezarı boşuna aramıştı. Fransa'ya milyonlarla gelmesine rağmen açlıktan ölen babasının mezarını bulamamıştı. Morel mezara bir haç koydurmakla iyi yapmıştı. Ama bu haç düşmüş ve mezarcı, tüm mezarcıların mezarlıklarda yerlerde sürünen tüm eski tahtalara yaptıkları gibi onu yakmıştı. Saygıdeğer armatör daha şanslıydı. Çocuklarının kolları arasında öldüğü için onlar tarafından kendisinden 2 sene önce ölen karısının yanına gömülmüştü. Üzerine isimlerinin yazıldığı 2 geniş mermer döşeme, 4 servinin gölgesinde, demir parmaklıklarla çevrili bir alanda yan yana duruyordu. Maximilian bu ağaçlardan birine yaslanmış, boş boş 2 mezara bakıyordu. Acısı çok derin olduğundan adeta kendinden geçmişti.
''Maximilian'' dedi kont, ''oraya değil, şuraya bakman gerekir.'' Ve ona gökyüzünü gösterdi. ''Ölüler her yerdedir.'' dedi Morel. ''Paris'ten ayrılırken bunu bana siz söylememiş miydiniz?''
''Maximilian'' dedi kont. ''Yolculuğa çıkarken Marsilya'da birkaç gün kalmamızı istemiştiniz. Hala burada kalmak istiyor musunuz?''
''Hiçbir şey istemiyorum kont. Ama sanırım burada başka bir yerdekinden daha az acı çekeceğim.''
''Tamam Maximilian. Sizden ayrılıyorum ve sözünüzü de beraberimde götürüyorum. Öyle değil mi?''
''O sözü unutacağım kont. Unutacağım.''
''Hayır, unutmayacaksınız Morel. Çünkü her şeyden önce onurlu bir adamsınız. Çünkü yemin ettiniz, çünkü bir kez daha yemin edeceksiniz.
Kont, bana acıyın. Kont, çok bahtsızım.
Sizden daha bahtsız birini tanıdım Morel.
Bu imkansız.
Ne yazık, dedi Monte Cristo. Her insanın yanında ağlayan ve inleyen bir bahtsızdan daha bahtsız olduğuna inanması zavallı insanlığımızın kibirlerinden biri.
Dünyada sevdiği ve arzuladığı tek varlığı kaybeden birinden daha bahtsız olabilir mi?
Dinleyin Morel, dedi Monte Cristo. Dikkatinizi 1 dakika size anlatacaklarıma verin. Sizin gibi tüm umutlarını bir kadına bağlamış olan bir adam tanıdım. Bu genç adamın çok sevdiği yaşlı bir babası, hayran olduğu bir nişanlısı vardı. O kızla evleneceği sırada, Tanrı daha sonra yaptığı her şeyin, kendisinin sonsuz bütünlüğünü sürdürmenin bir aracı olduğunu ortaya koymasa, kaderin, Tanrı'nın iyiliğinden şüphe duyulmasını sağlayacak kaprislerden biri, düşlediği ve kendine ait olduğuna inandığı, çünkü sadece şu anı düşünecek kadar kördü, özgürlüğünü, sevgilisini ve geleceğini elinden alıp onu bir zindanın dibine attı.
Ah, dedi Morel, zindanlardan 1 hafta, 1 ay, 1 yıl sonra çıkılır.
''Orada 14 yıl kaldı Morel'' dedi kont elini genç adamın omzuna koyarken. Maximilian ürperdi.
''14 yıl''
diye mırıldandı. ''14 yıl'' diye tekrarladı kont. ''Bu 14 yıl boyunca o da umutsuzluğa kapıldı ve tıpkı sizin gibi Morel, dünyanın en bahtsız insanı olduğunu düşünerek kendini öldürmek istedi.''
''Ya sonra?'' diye sordu Morel.
''Sonra tam öleceği sırada Tanrı insani bir araçla ortaya çıktı.'' Çünkü Tanrı mucizeler yaratmaz. Belki ilk başta yaşların örttüğü gözlerin gerçeği tam anlamıyla görebilmesi için zaman gerekir, Tanrı'nın bu sonsuz merhametini anlamadı. Yine de sabırla bekledi. Günün birinde zengin, güçlü, adeta Tanrı'ya dönüşmüş biri olarak mezarından mucizevi bir şekilde çıktı. İlk çığlığını ölmüş olan babası için attı.
''Benim de babam öldü,'' dedi Morel.
''Evet ama sizin tarafınızdan sevilen, mutlu, onurlu, zengin ve hayatını dolu dolu yaşamış babanız kollarınızda öldü. Onun babası yoksul, Umutsuzluğa, Tanrı'nın varlığından şüpheye kapılmış bir halde öldü ve ölümünden 10 yıl sonra oğlu mezarını aradığında mezarı bile kaybolmuştu ve hiç kimse ona "Seni onca seven o yürek Tanrı'nın bağrında şurada uyuyor" diyemedi. "Ah," dedi Morel. "O oğul sizden daha bahtsızdı Morel, çünkü babasının mezarının nerede olduğunu bile bilmiyordu." "Ama," dedi Morel, "en azından yanında sevdiği kadın vardı." "Yanılıyorsunuz Morel. O kadın, yoksa o da mı öldü?" diye haykırdı Maximilian. "Bundan daha beter. Sadakatsiz davranıp nişanlısını yok edenlerden biriyle evlendi."
"Peki Tanrı bu adama teselli gönderdi mi?" diye sordu Morel.
"En azından sükunet gönderdi."
"Peki bu adam bir gün mutlu olabilecek mi?"
"Bunu umuyor Maximilian." Genç adamın başı göğsüne düştü.
"Size sözüm var," dedi bir an sessizlikten sonra Monte Cristo'ya elini uzatarak. "Ancak hatırlayacağınız gibi..."
"5 Ekim, Morel, sizi Monte Cristo adasında bekleyeceğim. Ayın 4'ünde Eurus adlı bir yat sizi Bastia limanında bekleyecek. İsmini söyleyeceğiniz kaptan sizi benim yanıma getirecek. Sözünüz söz, öyle değil mi Maximilian?"
"Sözüm söz kont ve söylediğimi yapacağım. Ama hatırlayacağınız gibi 5 Ekim'den sonra..."
"Henüz bir insanın sözünün ne olduğunu bilmeyen evladım. O gün hala ölmek istiyorsanız size yardımcı olacağımı 20 kez söyledim Morel. Elveda."
"Beni terk mi ediyorsunuz?"
"Evet, İtalya'da bir işim var. Sizi Tanrı'nın seçilmiş kullarının ayaklarının dibine gönderdiği bahtsızlıkla, yani güçlü kanatlı kartalla mücadele etmek üzere yalnız bırakıyorum. Ganimedes'in hikayesi bir masal değil, alegoridir."
"Ne zaman gidiyorsunuz?"
"Hemen. Vapur beni bekliyor. Bir saat sonra sizden uzaklarda olacağım Morel. Bana limana kadar eşlik edecek misiniz?"
"Elbette kont."
"Bana sarılın." Morel limana kadar konta eşlik etti. Siyah baca, buharı şimdiden devasa bir sorguç gibi gökyüzüne yolluyordu. Kısa süre sonra gemi hareket etti ve bir saat sonra, kontun dediği gibi, aynı beyazımtırak sorguç, gecenin ilk puslarıyla kararmış olduğu için güçlükle görülebilen doğu ufkunda beliriyordu.